Ayrım 15.
4. 4. Nietzsche. Aslında bir 19. yüzyıl düşünürü olmakla birlikte Nietzsche, özellikle insan ve kültür hakkındaki düşünceleriyle 20. yüzyıl ve felsefesini de etkilemiş olan bir düşünürdür. Onun insan anlayışının simgesi durumundaki üst insan, Zerdüşt, kavramı birçok tartışmanın merkezinde yer almıştır. Çünkü Nietzsche, yalnızca kendinden önceki insan anlayışlarını eleştirip aşmaktan çok, insanı insan olarak aşmak istemini ifade eder. Nasıl katlanırdım insan olmaya, aynı zamanda ozan, bilici, rastlantının kurtarıcısı olmasaydı insan? Zerdüşt başka bir yerde de, olabildiğince katı yüreklilikle, kendisi için insan ne olabilir, bunu anlatıyor. Bir sevgi, hele acıma konusu değil hiç. İnsandan o büyük tiksinmeyi de yenmiştir Zerdüşt. Onun gözünde insan biçimlenmemiş özdektir, yontucusunu bekleyen çirkin bir taştır. Nietzsche, Ecce Homo, sayfa 119. Nietzsche'nin ortaya koyduğu felsefi perspektifte insana gerçekliği değerlendirmesi açısından bakılmaktadır. Yani insanın doğayla ilişkilerinde değil, insanlar arası ilişkilerinde kavranılması söz konusudur. Nietzsche'ye göre insanlar gerçekliği görebilme ya da görememeleri ve bundan ötürü de gerçekliği başka tarzlarda değerlendirmeleri bakımından üç tipe ayrılmaktadırlar. Sürü insanı, özgür insan ve trajik insan ya da üst insan. Nietzsche'nin sürü, kalabalık, yığın halk, bilge olmayan, iyi insan, zayıf insan ve buna benzer adlar verdiği insan tipi, geçerlikte olan ahlak içinde yaşamını devam ettiren insandır. Bu insan tipi kendi gözleriyle görmediği gerçekliği söz konusu ahlakın değer yargılarına göre değerlendirir ve aynı zamanda kendini ve kendini benzeyenleri ayakta tutan bir değerlendirme tarzını çevresinin ve çağının ahlakı haline getirir. Kısaca bu kendisine yapmalısın, etmelisin denilen insandan başkası değildir. Trajik insan ise kendi gözleriyle gördüğü gerçekliği ilk defa değerlendiren, kendi değerine uygun olarak değerlendiren, nadir olarak yetişebilen bir insan tipidir. Nietzsche, böylesi insanlardan başka adlarla da söz eder. Diyonizik insan, üst insan ve ayrıca kendisinin kelimeye yüklediği anlamda filozof. İşte bu insan tipi olduğu gibi olan, kendi kendisi olan, yapıp ettikleri ve başarılarıyla insana ve geleceğe yön veren, büyük çapta yaratıcı insan, benim diyen insandır. Bunların arasındaki üçüncü tip ise, geçerlikte olan ahlakın kalıplaşmış değer yargılarının insan gerçekliğine aykırı olduğunu gören, geçerlikte olan ahlakı problem yapan, temellerini kazan ama yaratıcı olmayan ya da henüz yaratıcı olmamış insan, kendi gözleriyle görmek isteyen, kendi kendisi olmak isteyen, kendi yolunu arayan ancak kendi hayatına yön verebilen insan, ben istiyorum diyen insandır. Bu insanlara Nietzsche, özgür insandan başka, bilen insan ya da hazırlayıcı insan adını da verir. Bu tip insanla trajik insanın sınırında ise Zerdüşt bulunmaktadır. Ilona Kucuradi, Nietzsche ve İnsan, sayfa 43-44. Nietzsche'ye göre sürü insanı kimdir? Sürü insanı günlük dilde kötü insan denilen, ahlak kurallarına saygı göstermeyen insan ya da yığın insanı değildir. Sürü insanı ahlaklı insandır. Her çeşidiyle sürü insanı, geçerlikte olan ahlakın ve onun gereklerinin sınırları içinde var olan, yapıp ettiklerini ve değerlendirmelerini bu ahlakın değer yargılarına uydurmaya çalışan insandır. Sürü insanı için bütün değerlerin, insanla ilgili her şeyin değerlendirilmesi kendisinden önce yapılmıştır. Kişinin tek yapacağı bunlara göre yaşamak, yapıp ettiklerini bu değer yargılarına göre ayarlamaktır. Söz konusu ahlak ve onun değer yargıları tartışma konusu bile olmazlar. Çünkü sürü insanı için bunları tartışmak demek, ahlaksız olmak anlamına gelir. Bu konuda özgür olabileceğinin farkında bile olmayan sürü insanının yaptığı tek şey, söz konusu ahlaka boyun eğmektir. Bu nedenle sürü insanının yapıp ettiklerini yöneten, olayları ve durumları kendi gözleriyle görmesine dayanan, kendi değerlendirmeleri değil, geçerlikte olan ahlakın değer yargılarıdır. İyi Kucuradi,
AGYS.
Nietzsche'ye göre insanların var olduğu tüm zamanlar boyunca insan sürüleri de var olmuştur. Aile grupları, topluluklar, kabileler, halklar, devletler, kiliseler. Her zaman küçük sayıdaki buyurucularla karşılaştırıldığında boyun eğenlerin sayısı çok olmuş. Dolayısıyla boyun eğmenin insanlar arasında en iyi ve en uzun uygulanan eğitim olduğu kolayca varsayılabilir. Ortalama olarak her bir boyun eğme gereksinmesi doğuştandır. Bir çeşit formal vicdan olarak bizden talep ettiği şudur. Herhangi bir şeyi koşulsuz olarak yapmalısın. Kısaca yapmalısın. Bu gereksinme kendi kendini yerine getirmeye çalışır. Formunu bir içerikle doldurarak, gücüne, sabırsızlığına, gerilimine göre kaba bir iştiha olarak şeyleri yakalar, çok az ayrım yapıp kulaklarına bağırılan her şeyi kabul eder. Buyuran biri tarafından ana ve babalar, öğretmenler, yasalar, sınıfsal önyargılar, kamuoyu tarafından. İnsan gelişiminin tuhaf sınırlılığı, duraksayan, çok uzayan, sık sık geri dönen, döngüsel olan bu boyun eğme, sürü içgüdüsünün en iyi biçimde miras kalmasındandır, emir verme sanatının ucuzluğundan. Bu içgüdünün en aşırı noktasına doğru ilerlediğini düşünelim bir kez. Sonunda buyuranlar ve bağımsızlar eksilecektir ya da içten içe kötü bilincin acısını çekeceklerdir. Buyurmadan önce kendilerini aldatmayı zorunlu bulacaklardır. Nietzsche, iyinin ve kötünün ötesinde sayfa 104. Kendi döneminin Avrupa'sını ve buyurucuların iki yüzlü ahlakı dediği şeyi böyle betimleyen Nietzsche'ye göre, Avrupa'daki sürü insanı kendinin biricik uygun insan tipi olduğu görüşünü veriyor. Onu evcilleştiren, geçimli ve sürü için yararlı kılan özelliklerini yüceltiyor. Sanki onlar has insan erdemleriymiş gibi. Dayanışma, lütuf, itibar, çalışkanlık, ölçülülük, alçak gönüllülük, hoşgörü, acıma, liderlerin ve kösemenlerin kaçınılmaz olduğu sanıldığı durumlarda insan bugün buyurucuların yerine kurnaz sürü insanlarını koyup onları bir araya getirmeye çalışıyor durmadan. Tüm meclise dayanan anayasaların kökeni budur. İçe, AGE sayfa 104-105. Görüldüğü gibi Nietzsche sürüden yığını değil, aralarında belli bir ahlakla bağlı, o sürünün bir zamanlar ayakta durmasını sağlamış bir ahlakla bağlı insan birliklerini anlamaktadır. Bunlar arasında aile birlikleri, cemaatler, devletler, uluslar, kiliseler, partiler ve her türlü gruplaşmalar sayılabilir. Bir sürüyü o sürü yapan, onun ahlakından başka bir şey değildir. İ.Kuçuradi, AGE sayfa 49. Çağının ve kültürünün amansız bir eleştirmeni olan Nietzsche şöyle demektedir. Bugünün Avrupa'sının ahlakı sürü hayvanı ahlakıdır. İşte anladığımız kadarıyla olanaklı olan, olması gereken diğer çeşitlerin yanında, önünde, ardında, bütün daha yüksek ahlakların üstünde yalnızca bir çeşit insan ahlakı. Oysa bu ahlak böyle bir olanağa, böyle bir gerekirliliğe bütün gücüyle direnir. İnatla, amansız bir biçimde söyler. Ben ahlakın kendisiyim. Benim dışımda başka hiçbir şey ahlak değildir. Evet, en ince sürü hayvanı isteklerine izin veren, arka çıkan bir dinin yardımıyla siyasal ve toplumsal kavramlarda bile bu ahlakın gittikçe belirginleşen anlatımını bulduğumuz bir yere geldik. Demokratik hareket Hristiyanlığın mirasıdır. Nietzsche, AGE sayfa 109. Sürü insanına ve ahlakına değindikten sonra şimdi de Nietzsche'nin özgür insan kavramından ne anladığını görelim. Nietzsche'ye göre özgür insan ahlak dışı insandır. Özgür insan içinde yetiştiği ve yaşadığı sürüden kopmuş, kendi yolunu arayan, insanla ilgili şeyleri, insanın her şeyini kendi gözleriyle görmek isteyen insandır. Ama özgür olma yolunda her kişi birkaç dönem geçirmek, birkaç basamak inip çıkmak zorundadır. Bazı kişiler bu basamakların herhangi birinde takılıp kalırlar. Böylece çeşitli kopmuş insan tipleri, değerler karşısındaki tutumları bakımından başka başka olan çeşitli kopmuş insan tipleri ortaya çıkar. Geçerlikte olan ahlakın dışına çıkaran ilk adım büyük kopmadır. Ahlaki değerlerin ve değer yargılarının havada kaldığının farkına varan kişi, büyük kopmanın sınırına gelmiş demektir. İ.Kuçuradi, AGE sayfa 81-82. İşte bu noktada insanın karşısına nihilizm sorunu çıkmaktadır. Bu temel problem karşısında ancak etkin aktif olan kişi terk ettiği değerlerin yerine yeni değerler yaratma, ortaya koyma imkanı bulabilir. Özgür insan içinde yetiştiği ve yaşadığı ahlakın ve onun değer yargılarının gereklerinin dışına çıkan ahlak dışı insandır. Nietzsche ahlak dışı kavramından ne anladığını şöyle açıklar. Aslında iki yatsıma girer ahlak dışı sözcüğümün içine. Bir yandan şimdiye kadar en yüksek sayılan bir insan tipini, iyileri, iyilikseverleri, iyilik yapanları yatsıyorum. Öte yandan gerçek ahlak diye geçerli ve egemen olan bir tür ahlakı. Dissidence ahlakını daha somut deyimiyle Hristiyan ahlakını yatsıyorum. Nietzsche, Ecce Homo, sayfa 144. Özgür insan birçok erdemleri olmasını istemez. Bir tek erdemi ister ve kendi erdemini sever ve onun için yaşar. Özgür insan hangi şeyden özgür olmak istediğini sormaz. Niçin ne için özgür olmak istediğini sormaz. Niçin ne için özgür olmak istediğini sorar ve buna verdiği cevapla kendi işini sorar, bulur. Özgür insanın değerlendirmelerine ve bütün yapıp ettiklerine yön veren bir tek düşünce vardır. Onun getirdiği ideal, insanın hiçbir zaman ona doymadığı ideal. Yaratıcı insanın ideali, trajik insanın ideali. Daha önce olmuş ve şimdi olanla yalnız uyuşmayı, ona katlanmayı öğrenmiş olan insanın değil, aynı zamanda bunun daha önce ve şimdi olduğu gibi bir daha olmasını isteyen, hep olmasını isteyen, yalnız kendisine değil, bütün piyese ve oyuna ve yalnız bir oyuna değil, aslında tam bu oyuna ihtiyacı olana ve onu gerektirene, yüksek şeyleri en çok seven, en canlı, hayata en çok evet diyen insanın idealidir. Özgür insan zıtlıklar, değer zıtlıkları görmez. Ancak insanları yüksekliği başka başka olan basamaklarda görür. Ahlaki değer yargıları kurmaz. O iyinin ve kötünün ötesine geçmiştir. Ama kendisi ahlak dışı bir insan olsa da çeşitli değerlendirme tarzlarının varlığını, zıt değerlendirmeler yapan insanların varlığının farkındadır. Hangi anlama gelirse gelsin, iyi ile kötünün hayat için kaçınılmaz olduğunu, belli bir açıdan görmenin kaçınılmaz olduğunu bilir. İnsanı küçümser, çünkü her şeyi dar yapan insandır. İnsanı sever, çünkü bu dünyaya anlam katan ve değer kazandıran insandır. Ayrı ayrı yapıda olan insanlar, Nietzsche'ye göre insanların farklılığı yalnızca iyi bulduklarının çizelgelerindeki farklılıkta, yani çabalamaya değer iyi anlayışlarında değil de, bir de az ya da çok değerli bütün ortaklaşa tanıdıkları iyilerin farklılığında, sıralanma düzenlerinin farklılığında gösterir kendini. Hatta bunlardan daha çok bir şeye sahip olup o şeyi ele geçirmekten ne anladıklarında kendini ortaya koyar. Nietzsche, iyinin ve kötünün ötesinde sayfa 100. Nietzsche, özgür insandan ve insanın özgürleşme çabasından söz etmekle birlikte özgür istenç kavramının bazı yanılgılar içerdiğini belirtir. Bizler bugün artık özgür istenç kavramına sıcak bakmıyoruz. Ancak onun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Din bilimcilerin, insanoğlunu sözcüğün kendi açılarından anlamıyla sorumlu kılmak, yani onu kendilerine bağımlı kılmak amacıyla gerçekleştirdikleri var olan en kötü marifetlerinden biri. İnsanlar özgür olarak düşünülüyor. İnsanlar yargılanabilmek, cezalandırılabilmek için özgür olarak düşünülüyor, suçlanabilmek için. Ancak buna Nietzsche tavrını şöyle ortaya koyar. Biz karşıt bir doğrultuda harekete geçtiğimiz, biz ahlak karşıtlarının bütün gücümüzle suç kavramını ve ceza kavramını yeryüzünden yeniden silmeye ve ruh bilimi, tarihi, doğayı, toplumsal kuramları ve yaptırımları bu kavramlardan arındırmaya çalıştığımız bugün, gözlerimizde ahlaki dünya düzeni kavramı aracılığıyla oluşun suçsuzluğuna, ceza ve suç hastalıklarını bulaştırmayı sürdüren din bilimcininkinden daha köktenci bir karşıtlık yoktur. Hristiyanlık celladın metafiziğidir. Nietzsche, Putların Alacakaranlığı, sayfa 37-38. Trajik insan ya da üst insanın ayırt edici özelliklerinden söz etmeden önce kısa bir tanımlama yerinde olur. Üst insan, geleneksel ahlakı köle ahlakı olarak görüp değerlendiren, eşitlik kavramına karşı çıkıp Ahlaki değerlerin son çözümlemede insanın gerçek doğasına, insandaki güçlü olma isteğine dayanması gerektiğini belirten Nietzsche'nin öngördüğü insanlık düzeyidir. Bu kavram, insanın evriminin bundan sonraki aşamasında ortaya çıkacak bir insan tipi olarak değerleri gözden geçirme, yeni baştan yaratma ve güçlü olma isteğini hayata geçirme cesaretinde olan insan için kullanılmaktadır. Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, sayfa 527. Bu tanımdan anlaşıldığına göre üst insan güçlü olma isteğine dayanır, güç istemiyle hareket eder. Güç istemi, Nietzsche'nin düşünme biçiminin anahtar kavramlarından biri durumundadır. Güç istence onun için yaşamanın kendisidir. Yaşamadan ayrılamaz, yaşamayla birlikte gider. Nerede canlı bir şey bulduysam, orada güç istençleri de buldum. Hizmet edenin istencinde bile efendi olma istenci buldum, diyen Nietzsche'ye göre tüm canlılar evreni insan yaşamasının öz belirlenimleriyle bezenir. Efendi olma, üste çıkma, güçlü biçimindeki insana özgü görünümleri tüm canlılara aktaran Nietzsche, bir bütün olarak evreni de güç istenci olarak yorumlamaktan çekinmez. Nermi Uygur, Güneşle, sayfa 292. Ancak Nietzsche, yaşama istemiyle güç istemini özdeş olarak görmez. Böylece yaşamanın temel özelliği olarak güç istenci, yaşamayı bir eylemlilik ve etkinlik olarak ifade eder. Nietzsche'ye göre yaşamak, belli bir özü korumak değil, bu özü aşmaktır. Aşağıda değineceğimiz gibi, o insana aşılması gereken bir varlık olarak görmektedir. Her şey artık bu öz aşımına bağlıdır. Yaşamayı başlatıp kımıldatan, yaşayanın hiç durmadan daha kuvvetli, daha güçlü olmayı istemesidir. Yani yaşama bütün yönleriyle güç istemidir. Nietzsche de şöyle der, kuvvet biriktirme istemi yaşama olayına, beslenmeye, çoğalmaya, kalıtıma, toplum, devlet, töre ve yetkiye özce ilişkindir. Başka bir deyişle, düpedüz organizmadan insan kültürünün en karmaşık yapıtlarına varıncaya kadar, yaşamaya rastladığımız her yerde iş başında olan güç isteminden başka bir şey değildir. N. Uygur, AGY, sayfa 294-295. Kolay yaşamanın değil, zor yaşamanın bir dürtüsü olan güç istemi, insanın kendisine söz geçirmesi, insanlığını gerçekleştirmesi, kendindeki kaba uzanışların önünü kesip, içten gelen bir ahlak kuvveti ve kültür yaratıcılığı ile tepeden tırnağa yoğurmasıdır. Bundan ötürü Nietzsche, güç istemi sözünü hep kendini yenme, kendini aşma sözleriyle aynı anlamlarda kullanır. Güç istemi bir erdemdir de. Çünkü güç isteminin azaldığı, alçaldığı yerde bir düşüklük, bir desidans söz konusudur. Nietzsche'ye göre düşkün kişi bulduğu ile yetinen, yalnızca yaşamakla yetinen, daha fazlasını ötesini istemeyen kimsedir. Yaşamaya ihanet etmekte olan böyleleri hep kendi suçları yüzünden yaşamayı kolayından alırlar. Oysa öz korunumundan ötürü değil, güç isteminden ötürü yaşamak tehlike içinde olmaktır genellikle. Güç istemi yaşamayı tehlikeli bir serüven yapmakla birlikte aynı zamanda onu değerli kılmaktadır. Çünkü Nietzsche'ye göre insan için salt yaşayıp gitmenin, doğal, bitkisel, biyolojik bir var olmanın hiçbir değeri yoktur. Olsa bile pek sınırlıdır. Ayrıca böyle bir yaşama insana yakışmaktan uzaktır. Böyle bir varoluş da insan için saçmanın kendisidir. Çünkü insan tüm varoluşunu güç istemine borçludur. İnsanı herhangi bir canlıdan ayıran şey onun güç istemidir. İnsanı insan yapan, hayvanların üstüne çıkaran, yaşayışında güç isteminin yürürlükte olmasıdır. İnsan olmanın düpedüz doğa tarafından bağışlanmayan bu eşsiz başarının ölçüsünü başka yerlerde aramak boşuna olacaktır. N. Uygur, AGY, sayfa 298-299. Nietzsche'nin güç istemi kavramına ilişkin aydınlatma çabalarının en güzel biçimde yine onun büyük adam anlayışında ifadesini bulduğu söylenebilir. Ona göre büyük adam güçlü adamdır. Enerjisini kendi istemiyle artırarak her bakımdan sağlam bir yaşamanın hizmetine sokmuş olan kimsedir. Kendisine güç istemini şaşmaz bir buyruk yapmıştır. İnsanların en sorumlusu olarak kendisini, çevresini, başkalarını biçimler. miskin güdülerden bağımsız, yüce gönüllü, kendine güvenen, bu güveni de boşa çıkarmayan insandır. Kaba hoşlanmalara, pek sıradan değerlere karşı savaşlar kazanmış, büyük yaşamayı somutlaştırmıştır. Sözün salt anlamında ahlaklı, sağlam ve yaratıcıdır. İnsan türünün amacı olan böylesi insanlara sık sık rastlanmıyorsa bu, var olma olanaksızlığından değil, olsa olsa öz korunumu güdüsü yüzünden, yine bu güdünün yönettiği yanlış ve sakat bir toplum düzeni yüzünden, güç sisteminin gölgede kalmasından dolayıdır. İnsan türünün amacı olan üst insanın Nietzsche'deki simgesi Zerdüşt'tür. Zerdüşt geçmekte olan iyi ile kötünün ötesindedir. Üstün bir yaşamanın sözcüsüdür. En çok dünyaya bağlıdır. Bu dünyadaki efendice bir yaşayışa bütün varlığıyla evet der. Zerdüşt düşük, aşağı bir yaşamanın hayır deyicisi olduğu kadar güç istemiyle yoğrulan yaşamanın da evet deyicisidir. Ne Uygur, AGY sayfa 299-300. Üst insan, trajik insan, realiteyi olduğu gibi gören, kavrayan insandır. Yeterince güçlüdür. Bunun için gerçekliğe yabancı olmuş, ondan kopmuş değildir. O gerçekliğin kendisidir. O gerçekliğin korkunç ve şüphe götürür her şeyini kendine de taşır. Burada sorulacak soru, realitenin yapısıyla ilgilidir. İnsan gerçekliğini nasıl kavranabileceğidir. İnsani gerçeklik içinde ancak perspektifli bir görme ve bilme söz konusudur. Bu nedenle bir şeyle ilgili ne kadar çok duygu kelimeye dökersek, aynı şey için ne kadar çok göz, başka göz kullanmayı bilirsek, bu şeyi kavramamız o kadar tam olur. İnsanın gerçekliğini kavramada çeşitli dereceler vardır. Söz konusu dereceyi belirleyen şey, yaratıcı kişinin gözlerini eğitme derecesidir. Bu göz eğitiminin ön şartı ise yaratıcı insan olma, yaratıcı insan olmanın şartı kendi kendini eğitme, özgür insanın bütün basamaklarından geçmiş olmadır. Üst insan hayata evet diyen, hayatı olduğu gibi isteyen ve seven insandır. Hayata evet demek ise varlık çemberinin ardı arkası kesilmez, son bulmaz dönüşünü kavrayıp onu istemek demektir.